Merhabalar. Yeni bir gidişat programında Fehim Taştekin'le birlikte başta Suriye olmak üzere Türkiye'nin dış politika sıkıntılarını artık iç politika sıkıntısı haline gelmiş sıkıntılarını konuşmaya devam edeceğiz. Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket ediyor. Yarın Başkan Trump'la başta Suriye konusu olmak üzere Halkbank, Katsa yaptırımları, F-35, S-400 konularındaki problemleri konuşacak. Bütün uzmanlar, Amerika'yı yakından takip eden, dış politika sürecinin nasıl oluşturulduğunu bilen herkes, Türkiye'nin bütün politikasını Trump üzerine kurmasının yanlışlığı üzerinde hemfikir ama Erdoğan, New York Times'ta manşet olduğu üzere, kendi damadı Berat Albayrak, Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçın da ve Trump'ın damadı Kushner üzerinden bir arka kapı diplomasisiyle sorunları çözmeye çalışıyor. Evet Fehim, bugün Erdoğan gitmeden Kobani dahil bütün bölgelerin güvenli bölge kapsamında olması gerektiğini söyledi. Bu kadar büyük sorun var. Kongrenin, Pentagon'un, kamuoyunun, medyanın büyük öfkesi var. Ne çıkar sence bu görüşmeden?
Yani Erdoğan'ın gitmesinden ya da hareketinden önceki tablo son derece vahim bir tablo. Oluşan kongredeki hava, sahadaki durum herkese. Uluslararası medyanın Türkiye'nin Suriye hareketiyle ilgili yazdıkları, çizdikleri diplomasi alanının son derece daraltan bir boyuta sahip. Bir de işin diplomatik boyutunda son derece nazik olmayan şeyler yaşandı. Yani Trump'ın hakaret içerikli mektubu dahil. Buna rağmen Erdoğan gitmeye karar verdi ve bu kadar büyük bir gürültüden sonra hatta yani Temsilciler Meclisi'nden 15 vekil imzalayıp gelmesin diye çağrıda bulundu Trump'a. Bu kadar gürültüye rağmen gitmesi ve büyük bir beklentinin olduğuna işaret eder. Bu beklenti kuşkusuz yaptırımlar şu anda bir Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra Senato sürecinin de sokulmaması yönünde bir şey var, beklenti var. Yani bu yaptırımları önleme eğer bu konuda Trump ileri bir söz verirse kuşkusuz Erdoğan her şeye rağmen gittiği Washington'dan bir şey almış olacak. Ama bunu konuşmak lazım. Yani hakikaten artık Trump'a güvenerek ya da Trump'la özel ilişkisine dayanarak ya da senin dediğin gibi bir arka kapı diplomasisi giderek bu işi halledebilir mi? Doğrusu o kadar kolay gözükmüyor. Trump'ı da zorlayan, Trump'ın da limitlerini artık tükettiğini gösteren bir durum oluştu. Ben bu kadar Amerikan Kongresi'nde Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak tasarıların, açıklamaların, uyarıların olduğunu hatırlamıyorum. Yani Türkiye kuşkusuz çok inen çıkan bir ilişkiler tarihine sahip Amerika'yla. Ama bu kadar fazla bir olumsuz tablo hiçbir zaman olmamıştı diye hatırlıyorum. Bir kere tasarılarda istenenler çok net yaptırım tasarısında ve Erdoğan'ın özel mülklerinin de mercek altına alınmasını da içeren bir şey var. Boyut var. Baktığımız zaman yani Trump niye daha fazla kalkan olamayacağını aslında şeyden önce ikinci bir mektupla yani ortaya çıkan ikinci mektupla söylemiş oldu. Yani S-400 mevzusu özellikle Amerikan kurulu düzen içerisinde son derece hassasiyet arz ediyor. En azından yani tamam S-400'leri alırken Trump Obama'yı suçlayıp Türkiye'yi bir şekilde mazur gören bir duruş sergilemişti. Ama en azından şimdi diyor ki kurulmasın, çalıştırılmasın ve bu belli bir aralıklarla...
Hatta Amerikalılara gözetimine verilse.
Evet, yani Amerikalılar gelsin, bunu denetlesinler, çalışıp çalışmadığını. Ondan sonra bu şekilde eğer Türkiye bir de yeniden herhangi bir askeri alıma gitmesin, Rusya ile yeni bir savunma anlaşması yapmasın. Buna karşılık da Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönüşü mümkün olabilir. Bir avuç sopa taktiğiyle böylesi bir mektup gönderdiği söyleniyor. Yani bu tabii Amerika'nın beklentisi ya da Kongre'nin beklentisi zaten belli de Trump'ın böylesi bir mektup yalması, yani şimdiye kadar ben seni kayırdım, bir şekilde yaptırımları frenledim. Ki senatoda mesela yaptırımların askıda kalması Trump'ın müdahalesi sayesinde oldu. Özellikle çoğunluk lideriyle özel ilişkisini, partinin tabii ilişkisini kullanarak bunu başardı. Ama bundan sonrası daha fazla benden bir şey bekleme diyor Trump açıkça. Yani ben kayırdım, kayırabildiğim kadarıyla gerisi sana kaldı demeye getiriyor. Ama bir taraftan da tabii yani Türkiye ile ilişkileri dengelemek, tutmak, Kongre'nin fırtınasını geçirmek Trump için de önemli. Burada geri adım bekleyecek Erdoğan'dan. Yani Erdoğan yaptırımların, tasarıların daha doğrusu yasalaşmasını önleyecek bir duruş bekliyor Trump'tan ama o da belli ki en azından Kongre'ye bir şey diyebilmek, Kongre'yi teskil edebilmek ya da fırtınayı durdurabilmek için Türkiye'den bir şeyler yapmasını bekliyor. Bu konuda doğrusu şimdiye kadar Erdoğan çok net mesajlar verdi. Yani hiçbir şekilde Rusya'dan, Rusya ile yaptığı anlaşmalardan geri adım atmayacağına dair. Şimdi bu saatten sonra bir adım atarsa Rusya ile ilişkiler bu sefer ters gidecek. Öyle bir ihtimal var. Çünkü bu ilişkiler sadece S-400'de sınırlı değil. Yani artık bir kombinasyon oluştu Rusya ile Türkiye arasında. Birçok şey birbirine bağlı hale geldi. Suriye.
Fehim, bir de başka bir şey var yani. Trump da tamam güçlü Cumhuriyetçi Parti'yi avcunda oynatıyor ama burada kamuoyu denilen bir şey var. Bir kongre var. Bir medya var. Farklı think tankler var. İşte İsrail lobisi var. Arap lobisi var. Ve hepsi şu anda Türkiye aleyhtarı çalışıyor. Yani şimdi 410 hiç kanlı bıçaklı bu kongre üyeleri Ermeni soykırım tasarısında birleştiler. Türkiye'ye yaptırımda birleştiler. Şimdi Senato Dış İlişkiler Komitesi bunu 2 hafta dondurdu ama bu zirveden somut bir sonuç çıkmazsa ortaya, hele Erdoğan'ın korumaları, bu kez Ermeniler, Kürtler, belki Müslümanlar farklı ülkelerden protestoya gittiğinde onlara yönelik bir şiddet eyleminde bulunursa, bu tablo daha da karanlıklaşacak, kötüleşecek yani Türkiye açısından. Kolay değil Ankara'nın işi.
Hiç kolay değil. Ben kolay olduğunu söylemiyorum. Sadece Trump bir mandal görevi görüyor şu anda ilişkileri tutan ve bunun da bazı pratik nedenleri var. Trump bunları da sanırım kongre üyelerine anlatıyor. Yani mesele Erdoğan ötesinde Türkiye meselesine dönüştü. O da aslında dolaylı olarak Türkiye'yi havuç, sopa dengesini şey yapmazsak, dengede tutmazsak Türkiye'yi tamamen kaybederiz endişesi de var. O yüzden yani böyle büke büke bir şekilde bileğini bükerek ezerek yola getirmek gibi bir yaklaşım izliyorlar. Ama durum hakikaten hiç şey değil. Yani Türkiye'nin karşı ağırlıkları artık o kadar fazla değil. Geriye ne kaldı? Bir NATO üyeliği kaldı, incirlik üstü kaldı. Yani kullanabileceği kartları çok fazlasıyla yok, azaldı. Birçok yerden de sıkışmış durumda. Yani bir kere Rusya ile Amerika arasında fena halde sıkışmış durumda. Onu ona karşı kullandı. Şimdi bu sefer her iki elini de kaptırmış. vaziyette. Yani bu topu çevirmeleri o kadar zor değil. Ama bir şey var, bir endişe de var. Yani tamam, Erdoğan'ın mevcut siyaseti işleri bu noktaya getirdi. Bunu kabul ediyorlar, görüyorlar. Ama bundan sonra nasıl bunu düze çıkarabiliriz? Her iki taraf da aslında bunu oynuyor. Yani bu ortak noktayı oynuyor. Ben yani şu koşullarda baktığımız zaman bir kere Erdoğan'ın arka planda geri adım atabileceği ya da Amerikalıların beklediği adımların atılacağı alanlarda bir kere kendisine çok fazla manevra alanı bırakmıyor. Yani şimdi bu tasarıları tetikleyen şey Suriye'ydi söz gelimi. Ve S-400 ile ilgili şu ana kadar milim herhangi bir geri adım görüntüsü vermedi. Bu olmadan nasıl yaptırımları savuşturacaklar? İşte burası son derece kritik. İkincisi Suriye ile ilgili. Şimdi Suriye'de bu yaptırımları Senato'da gündemden düşüren ya da rafa kaldırtan şey Erdoğan'ın işte Ankara'ya gelen heyetle yaptığı ateşkes anlaşması. Şimdi bu ateşkese bakıp, bunun sonuçlarına bakıp yaptırımları yeniden devreye sokacaklarını söylüyorlar. Yani şimdi ama bir sahadaki durum pek de bu sağlanan ateşkesin uygulandığını göstermiyor. İki, Erdoğan bunu pazarlık konusu yapmak üzere Washington'a giderken tekrar dillendirdi. Yani şu anda ateşkes sınırlandırılmış iki bölgedeki askeri varlığın bütün sınır boyunca olması gerektiğini söyleyerek gidiyor. Bu bir tabii ki baskıyı artırma manevrası da olabilir. Yani ama işin özünde aslında Erdoğan'ın kafasındaki haritayla ilgili bir ısrar da var. Bu konuda da geri adım atma niyetinde değil. Yani biz oraya kadar girdik diyor. Oraya soktuğumuz adamlarla da hali hazırda bir savaş yürütüyoruz diyor. Bu yetmeyecek. Ben bu konuda açıkları kullanacağım, çelişkileri kullanacağım. Bir tarafta Rusya'yla, bir tarafta Amerika'yla çalışarak yeni yarıklar açacağım diyor. Yaklaşımı bu. Bunda ısrar ederken bu yaptırımlar daha ne kadar rafta kalır? Evet, şüpheli bir durum. Yani ve onlar hakikaten yasa tasarısına dönüşürse Trump belki onaylamayarak ya da geciktirerek belli süre yine Erdoğan'a manevra alanları açabilir. Fakat bunun yanıltıcı olduğunu, geçici olduğunu ya da Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği açısından da çok sağlam bir tutamak olmadığını Amerikalıların kendileri de söylüyorlar. Yani Erdoğan-Trump özel ilişkisi Türk-Amerikan ortaklığını daha fazla tutamayabilir. Yani bir şey var, onu da tekrar tekrar söylüyoruz. Türkiye dosyası Trump'ın sırtında giderek yüke dönüşüyor. Erdoğan'a verdiği tavizlerle bu dosya kendi aziz süreciyle ilgili de yeni bir şey olabilecek, aleyhinde yeni bir klasöre dönüşebilecek. Trump bunu da hesap ediyordur herhalde. Yani o yüzden bu görüşme Trump'ın şu ana kadar izlediği yumuşak ya da esnek politikayı ne şekilde şekillendirecek, nereye götürecek, bu bakımdan da önemli. Yarın yapacakları görüşme ve müzakereler. Yani Trump birçok şeyi yani nedir birçok yerde çok ciddi kongre tepkisini ya da kamuoyu tepkisini tetikleyecek adımlar attı. Suriye özellikle de Suriye konusunda. Şimdi bunu yeni bir formülasyonla nispeten geçiştirmenin çabası içerisinde bunları da konuşabiliriz. Yani Erdoğan ben bu hareketi derinleştireceğim diyor ama bir tarafta Trump yeniden bir geri adımla Suriye demokratik güçleriyle tekrar belli bir alanda çalışmanın zeminini yeniden yakaladı. Bu o fırtınayı dindirme açısından ya da Türkiye üzerinden gelen eleştirileri ve tepkileri geçiştirme açısından yeni bir durum. Geçici bir durum ama yeni bir durum bu. Bunu da göreceğiz. Yani yarınki şey hakikaten hem Suriye'deki bu tabloyla ilgili hem S-400 meselesiyle ilgili Halk Bank'ın durumunda bir geri adım olacağını pek sanmıyorum. Yani o artık yasal ve yasal süreçlere girmiş durumda. Ama bu müzakereler birçok cepheyi ilgilendiriyor. Son derece önemli hale gelmiş durumda.
Peki yani bu sadece tabii şeyle ilgili değil. Görünen o ki Kürtler Türkiye ne yaparsa yapsın bu sahanın önemli oyuncusu olacak. Çünkü Suriye ordusu çok savaşacak durumda görünmüyor. Ne dersin? Bu çok çabuk bırakıp gidiyorlar cepheyi. Üstelik tankları vesaireleri var ama Türkiye'nin dronlarına karşı hava savunma sistemlerini de devreye sokmuyorlar. Ruslar izin vermiyorlar dediğim buna.
Yani tabii sahadaki durum bir bozuldu. Tekrar yeni bir dengeye oturdu. Fakat yani her şeyin henüz daha işleyen bir süreçte olduğunu düşünürsek bir de öngörülen bu konuşlanmanın nasıl bir içerikle belirlendiğini düşünürsek çok erken ve hızlı karar vermemek lazım. Bir kere Mazlum Kobani'nin de sözünü ettiği ya da içerik olarak paylaştığı bir şey var. Suriye ordusu o bölgeye çatışmak için, karşı koymak için gelmiyor. Yani konsept böyle. Tabii işin bir de reel boyutu var. Yani Rusya kesinlikle Türkiye ile bir askeri karşılaşmayı önleyecek sigorta görevi görüyor. Bunu bir seçenek olarak kesinlikle masanın dışında tutuyor şu anki koşullarda. Buraya gelen askerler ağır silahlarıyla değil, daha çok sembolik varlık göstermek suretiyle geliyorlar. Çatışma çıkınca da tutunamayıp geri çekiliyorlar. Bu dediğim gibi Rusya'nın belirlediği angajman kuralları çerçevesinde olan bir şey. İşin pratik boyutunda da tabii ki Suriye ordusu çok fazlasıyla cephelere dağılmış durumda. Burası büyük bir alan. Suriye'nin neredeyse üçte bir büyüklüğünde bir alan. Buraya böyle hızlıca diğer bölgelerden güç kaydırmak mümkün değil. Bu başka bölgelerin ve cephelerin zafiyeti uğramasına yol açacaktır. Askeri kapasite de epey de düştü. Ordu yorgun. Yani bu koşullarda seçenek buraya asker yığıp hem Türkiye ile hem Türkiye'ye karşı böyle güçlü bir varlık göstermek değil. Böyle yani bunu isteseler de yapacak durumda değiller. Bu yüzden Rusya'nın önemi artıyor. Rusya'nın ayarlayıcı rolü artıyor. Peki bu bir taraftan da Suriye ordusunun Kürtleri kazanma yönündeki seçeneğe daha ciddiyetle bakmasını gerektiriyor. Burada gelgitler var. Yani Kürtleri memnun etmeyen bir yaklaşım var. Kürtlerin samimi bulmadığı teklifler var. Ya da kurumsal olmayan teklifler var. Ne bileyim işte mesela Suriye Savunma Bakanlığı doğrudan Suriye Demokratik Güçleri'ne muhatap almadan buradaki askerlere gelin, Suriye ordusuna katılın diyor. Şimdi bu olmayacak bir şey. Bu yaklaşımlar ters tepti. Bu bir, iki, yani Kürtler de buna karşılık tutumlarını birazcık daha değiştirmedi de daha fazla diyaloğa çağrı yapan tutum birden birazcık daha temkinli bir tutuma dönüştü. Bunun bir nedeni dediğim gibi Suriye ordusunun ya da Suriye yönetiminin yaklaşımı. İkincisi de Amerikan yönetiminin tamamen çekilmesini bir kenara bırakıp bir 700 askerle o bölgede yeniden kalma kararı. Bunun barındırdığı belirsizlikler, özellikle ne kadar kalacaklarına dair belirsizliklere rağmen şu anda Türkler açısından da yani yeniden ellerinin bir şekilde güçlü olduğu bir durum ortaya çıkardı. Bu iki nedenle Kürtler şimdi birazcık daha temkinli. Tabii bunu Suriye yönetiminde gördüğü için o taraftan da mesela daha suçlayıcı, Suriye Demokratik Güçlerine YPG'ye daha suçlayıcı açıklamalar geldi. Bir denge var burada. Yani Türkiye şu anda işte Rusya'nın geliştirdiği mekanizmayla orada sınırlandırılmış durumda. Amerika'nın ateşkesi öncesinde zaten Türkiye'yi sınırlandırmıştı. Bu durum Kürtler üzerindeki baskıyı nispeten şey yaptı, hafifletti.
Peki şu an bir de tabii İran, konuşulmayan İran meselesi var. Yeniden uranyum zenginleştirme programına dönmesi, Trump'ın elinin zayıflığını görüp ama bir yandan da işte bu İsrail lobisi, Suudi Arabistan bundan son derece tedirgin. Yeniden bir İran kartı devreye girip ilişkilerde dengeler değişebilir mi? Yani Trump bilmediğimiz bir şekilde belki Türkiye ile İran'ı da konuşacak. Gündemde hiç görünmüyor ama.
Yani bu daha önceki yönetimlerde, Amerikan yönetimlerinde daha fazla üzerinde durulan bir şeydi. Yani İran'ı dengeleme konusunda Türkiye'nin her zaman önünün açıldığı ya da Türkiye'nin teşvik edildiği, Türkiye'nin alternatif nüfus aracı olarak kullanıldığı ya da Türkiye'nin bir blokaj aracı olarak kullanıldığı bir strateji vardı. Fakat bu strateji önemli ölçüde yürümedi ve mesela 2003'te Irak işgali sırasında elbette burada Şiiler iktidara gelecek. Bunu öngörmemek mümkün değil. Çünkü nüfusun %65'i Şii. Buradan İran'a ciddi bir nüfus kanalı açılacak. Bu da öngörülebilir bir şeydi. Fakat orada mesela Türkiye'ye çok fazla Türkiye ile ilgili beklentiler söz konusuydu. Türkiye rol biçiliyordu. Türkiye'nin burada daha dengeleyici, oyun kurucu olacağı ve Amerikan hesaplarına hizmet edeceği yönündeydi. Bu tutmadı. Ve şu anda Irak sahnesinde Türkiye çok çok az bir nüfus ya da etkileme kapasitesine sahip. Türkmenleri bile etkileyemiyor. Eskiden Türkmen kartı sanki Türkiye'nin garanti elindeki kart gibiydi. Türkmen kartını da önemli ölçüde İran kattı. Çünkü Türkmenlerin de yarıdan fazlası Şii. Türkiye'nin radikal sünni örgütlerle, ki daha sonra IŞİD bunun bir parçası, işbirliği yaparak burada oyun kurma çabası da Irak'ta çok ters etti. Yani buna benzer nedenlerle Türkiye'nin İran'ı dengelemesi ya da bloke etmesi bir strateji olarak çok işe yaramadı. Şimdi Trump bunu tekrarlar mı? Yani elbette bu potansiyel olarak konuşulacak konulardan birisidir. Yani burada İran'a karşı son zamanlarda Türkiye'nin de alerjisinin yeniden yükselttiğini gördük. Yani İran mesela Rusya Erdoğan'la daha yakın bir temas içerisinde Suriye'de yeni operasyona yeşil ışık yakarken İran buna karşı çıktı. Erdoğan da bunu dillendirdi ve Rouhani'yi suçladı. Yani ekibinin ya da yönetiminin farklı sesler çıkarmasına engel olmuyor diye. Böyle bir gerilim mevcut ve de sanki mesela Suriye dosyasını aslanı üçlüsü olarak artık daha fazla Rusya ile götürmek isteyen bir Ankara var. Ama ben yine de İran konusunda mesela 2012 ile 2015 arasındaki kadar böyle sert politikaya Erdoğan yönelebilir mi? Emin değilim. Elbette iş şeye gelirse, yani sen İran konusunda yeniden eski politikaya geri dön, biz de Kongre süreçlerinde seni rahatlatalım diye böyle karşılıklı bir alvere girerler mi? Bu kadar kolay olur mu? Emin değilim. Yani iş biraz bu mesele, yani şunu unutmamak lazım. Evet, İran alerjisi ya da İran karşıtlığı Trump yönetiminin çok şeyidir, birinci önceliğidir. Ama Amerikan kurul düzeni açısından Rusya'yı bloke etmek, ki bu çerçevede S-400 gibi işte Rus savunma sistemlerinin bir NATO üyesi tarafından satın alınması çok daha kritik bir meseledir. Zaten bu meselelerdeki karşıtlık işi bu noktaya getirdi. Yani bunun özetle bunun İran konusunu yeniden pazarlık konusu olabileceğini, Türkiye'nin bu konuda Amerika'ya daha işte ümit vaat eden belki bir duruş sergileyebileceğini ama bunun pratiğe yansıması açısından baktığımızda Amerika'nın ya da Trump'ın istediği şeyi de yapamayacağını söyleyebiliriz. Bu çok fazla yeni denge oluşturur mu? Açıkçası emin değilim.
Peki yani bu gidişatta şimdi Türkiye Rusya dışında ve Trump dışında pek dostu olmayan bir ülke konumuna gelmiş durumda. Avrupa Birliği'ne karşı tek kartı 4 milyon mülteci. Amerika'ya karşı iki damat. Bugün New York Times manşet yapmış zaten damatların ilişkisini. Bir de Putin. Yani bu çok zayıf bir kart seçeneği değil mi? Büyük, önemli bir ülke için bölgedeki.
Aslında yani hiçbir şekilde dostunun kalmadığını söylemek lazım. Yani Putin dost değil. Yani Putin Erdoğan'ın elini ayağını bağlamış, yanında tutuyor. Yani Putin'in Türkiye ile hesapları var. Ve Erdoğan'ın Suriye'de işlediği bir takım yaptığı bir takım hataları onun aleyhine fena halde çevirdi ve kullanıyor. Bunu stratejik bir takım kazanımlara da dönüştürdü. Buradaki ilişkiyi ben çok dostluk ilişkisi olarak görmüyorum. Yani Putin açısından da kullanışlı bir durum söz konusu. Yani Amerika ile ilişkiler zaten korkunç derecede sarpa sarmış durumda ve yani Trump'la mesela ortak kimyadan bahsediliyor. Trump'la farklı bir ilişki ve dostluk ilişkisinden bahsediliyor. Fakat yani Trump'ın yapısı da ortada. Bunu bence krize çevirmek ya da bunu diplomatik bir mesele yapmak işlerine gelmediği için birazcık dostluk şeyi bandına sokuyorlar. O şekilde tolere etme gibi bir uyanık içerisinde ama bu yani iki liderin birbiriyle daha iyi anlaşıyor olması ya da inisiyatif kullanarak, güç kullanarak sonuç alma işte alışkanlıkların olması gerçek anlamda İyi bir ilişki biçimi değil ve bunun herhangi bir garantisi yok. Yani bir gün ekonomiyi çökertmekten bahseden bir tweet atan lider, ertesi gün bastırdım aldım işte Rahip Bronson meselesinde olduğu gibi diyen bir lider var. Sürekli şantaj ve kart kullanan iki lider aslında baktığımız zaman. Bunun geleceği yok. Yani bunu işte diplomasiyi tamamen bir araç olmaktan çıkardılar. Artık dışişleri kanalları iki ülke ilişkilerinin temel altyapı mekanizması olmaktan çıktı. Bu epey zamandır böyle. Lobilerle olmadığı işte kişisel dostluk ilişkileriyle vesaire bu işi götürmeye çalışıyor ama bu iş çok fazlasıyla şantaj barındıran bir iş. Yani tarz olarak, yol olarak sürekli yani şimdi alıştılar Avrupa Birliği'ne mülteci kartını kullanmaya, şimdi IŞİD kartını kullanmaya başladılar. İkinci kart olarak sarsıcı bir şey bu Avrupa açısından. Amerika'ya karşı bilmediğimiz kartlar da kullanıyorlar. Tabii Amerika'nın Türkiye'de NATO çerçevesinde çok ciddi bir varlığı var. Bunlar önemli pazarlık kozları ve başka bilmediğimiz istihbarat üzerinden geliştirilmiş başka kozlar da olabilir. Ama şu unutuluyor. Yani koz kullanılmayı da ya da kozla karşılaşmayı da göze almak durumunda. Erdoğan'ın da dosyaları var. Türkiye hakkında da feci halde biriken dosyalar var. Dosya kullanırsanız o karşı dosyalarda bir sıralanır. Şimdi dünya kamuoyunun ya da Avrupa Amerikan basınının Mesela son dönemlerdeki Türkiye-Suriye bandında işlediği konulara ya da işleme biçimine bakarsanız bu dosyalarla ilgili epeyce fikir edinebilirsiniz. Bir kere yani mesela bu Suriye Milli Ordusu dedikleri grupların işlediği suçlara dair son zamanlarda uluslararası ajanslar ve medya inanılmaz haberler geçiyorlar. Halbuki bu grupları besleyen, büyüten, eğiten geçmişte işte Batı istihbaratı ve yani Avrupa ve Amerikan istihbaratı Körfez'in sermayesi ortaktı. Şimdi bu suç ortaklığına rağmen şimdi Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak savaş suçları, insanlığa karşı suçlarla ilgili dosyalar konuşuluyor, tartışılıyor. Bunların tasarılara dönüştüğü süreçler de olacak. İşte hani burada hakikaten yani hiçbir şekilde sözde olan dostluk bile Türkiye'yi kurtarmayacak, kurtaramayacak. Ne olur? Yani bunları savuşturmak için Türkiye daha fazla taviz veren, kapitülasyon gibi daha fazla başka ülkelerin siyasi ve ekonomik çıkarlarına tavizler veren bir ülkeye dönüşecektir. Çünkü bu kadar açığı olan, bu kadar kara deliği olan ülke başka türlü siyaset güdemez. Yani kendini kurtaramayacak. Bu ülkeye olacak olan yani olacak olan her şey ülkenin maalesef geleceğine dair şeyler bunlar. Bunun sonu yok. Fakat her seferinde de şey konuşuyoruz. Yani mesela bu kart işlemez, yürümez. 3 ay daha ömrünü uzatır, 5 ay daha Erdoğan'a hareket alanı katar diyoruz. Sonra başka bir kart gündeme giriyor. Bitmek bilmeyen kartlar. Ama bu işin son derece artık dar boğaza girdiğini görüyoruz. Yani Amerika'ya giderken ki gündem verilen mesajlar, oradan Erdoğan'ı karşılayan mesajlar artık işi tamamen şeye döktü. Kral çıplak diyebileceğimiz bir noktaya döktü. Bakacağız, göreceğiz.
Peki bir de şöyle şunu sorayım son. Şimdi Rusya ve Esad PYD'ye Kürt güçleri Amerika ile işbirliği içinde Suriye'den kopmak üzere bir proje peşinde koşmakla suçluyor. Orada bir devlet kurmaya çalıştığını iddia ediyorlar. Ve şu anda Amerika Kobane gibi kritik Kürtler için önemli merkezlerden çekilmiş vaziyette. Rusya Kürtlerin ilişkisi, Suriye Kürtleri ilişkisi gerilirse buraları Türkiye'ye açabilir mi Rusya? Bir de Kürtler nasıl bir garanti almış olabilir ki Amerika'dan bütün kartlarını tekrar Rusya'ya karşı, Suriye'ye karşı Amerikalılarla oynayabiliyor?
Yani çok güçlü garantiler aldığına inanmıyorum Kürtlerin. Sonuçta Kürtlerin sağdaki muhatapları elbette yani cesaretlendirici, memnun edici şeyler söylüyorlar. Bunu biliyoruz. Başından beri böyle. Sağda çalışan komutanlar ya da o bölgeye giden yetkililer bu ilişkiden etkileniyor. Yani Jeffrey'in yardımcısının mesela şeyleri sızdırıldı. Özel yazışmaları sızdırıldı. Orada da görüyoruz. Yani Türkiye'ye karşı Amerikan yönetimini çok ciddi önlemler almaya teşvik eden öneriler var. Mazlum Kobani'den nasıl etkilendiklerini, Amerika'yla çalışma konusunda ne kadar istekli birisi olduğunu söyleyen cümlelerini görüyoruz. Bu böyle ama siyaset böyle yürümüyor. Kürtler de bunun farkındalar. Şimdi geçici bir durum oluştu. Bu geçici durum Kürtlerin böyle tamamen hiçbir statü almadan teslim olmalarını bir şekilde önleyecek bir şey var. Bir direnme noktası yakaladılar. Yani Kürtler bir statü istiyorlar. Bu statü tabii ki Rusya'nın çerçevelediği şeklinde bir bağımsız devlet statüsü değil. Yani orada mevcut kurumlarla ilgili oluşturulmuş askeri, sivil kanatta oluşturulmuş kurumlarla ilgili anayasal bir çerçeve istiyorlar. Bu adı ne olursa olsun bir çeşit özellik. Yani hatta özellik adı olmasa bile buna bir yasal bir kılıf bulunması, bu durumun itibarlı bir pozisyonda korunması. Şimdi bunu Rusya Türkiye ile ilişkilerini işte çöpe atmamak için bunu bu çerçevede garantilemek istemiyor. İşin müzakereyle halletme yolunda bir tercihi var. Fakat bu müzakerelerde ciddiyet önemli. Yani o ciddiyeti şu anda sergileyecek bir mekanizma henüz yok. Kürtler işte Amerikan varlığını kendi lehlerine bir kaldıraç olarak kullanıp Suriye devletini biraz daha bol keseden bir şey vermeye, bir şeyler vermeye zorlamak istiyor. Ama Ruslar da temel beklentileri kuşkusuz Şam'la Kürtlerin bir güç birliğine gitmesi, bu sahadaki her şeyi etkileyecek bir şey. Suriye ordusunun yorgun olması, Suriye demokratik güçlerin gelmesiyle haliyle dinamik bir yapıya kavuşabilir. Böyle bir oyun planı var Rusların kafasında da. Fakat en önemli mesele tabii ki Amerikan varlığının sonlandırılması. Şimdi Ruslar Kürtleri köşeye sıkıştırıyorlar. Bunu da Türkiye üzerinden yapıyorlar. Yani siz de net olun diyorlar. Karışık mesajlar vermeyin. Bir taraftan Amerika orada kalmaya yeniden karar verdi diye işte masaya gönülsüz davranmayın. Rusların beklentisi Amerika'nın bölgeden bir an önce çekip gitmesi. Tabii yani bunu yaparken de işte Amerikalılar burada devlet kurmaya çalışıyor gibi aslında çok da şu anda altyapısının olmadığı bir senaryoyu çok fazlasıyla dillendirmeye çalışıyor. Şimdi bunu mesela Türkiye'nin askeri varlığı o iki alana girmişken ve daha da büyüme ihtimali varken bunun zaten yani mümkün olmadığını herkes görüyor da bu olmasa bile yani Türkiye girmese bile böylesi bir perspektif ne yerelde Kürtlerde var ne de koşullar buna elde ediyor. Yani dün de, 2012'de de, 2013'te, 2014'te de burada kimse bağımsız bir devlet kurma gibi bir niyetten bahsetmedi. Böyle bir program da ortaya konulmadı. Amerikalılar geldikten sonra da Amerikalılar bu yönde bir taahhütte bulunmadılar. Bulunmuyorlardı ve yarın buradan çekip gitme konusunda da kimsenin herhangi bir ciddiyetle söyleyeceği fazla bir şey yok. Yarın da gidebilirler. Ama bu söylem tabii Kürtleri birazcık daha köşeye sıkıştırmak ve Şam'la anlaşmalarını kolaylaştırmak için, Amerika'dan uzaklaşmalarını sağlamak için Ruslar bu şeyi birazcık daha büyütüyorlar. Eğer iş o noktaya varırsa, yani Kürtler tamamen Amerika'ya sırtını yaslayıp Şam'la herhangi bir müzakereye yanaşmazlarsa, elbette Türkiye'de Rusya'nın senin sözünü ettiğin senaryoda olduğu gibi önünü açar. Açabilirler. Böyle bir ihtimal var. Zaten Afrin olayı da kısmen Fırat'ın doğusundaki operasyonda Rusya'nın başlangıçta çok belirsiz bir pozisyonda durmasında da böyle bir oyun vardı zaten.
Peki yani şu andaki son olarak şunu sorayım. Bu gidişat Rusya'nın işine geliyor mu? Yani bu herkes birbirine girmiş. Oradaki yani, üssü duruyor. Çok az bir güçle idare ediyor.
Yani Ruslar daha fazlasını umuyorlardı bu olaydan sonra. En azından Amerikalılar gidiyoruz dediklerinde bu baskı mekanizmasının bunu sağlayacağını ümit ediyorlardı. Yarım kaldı. Fakat sonuçta Rusya açısından da ciddi bir kazanım elde edildi. Yani mesela birçok yerde şu anda Suriye ordusu var. Bu bölgelere Suriye ordusunun diyelim ki 6 ay önce girme seçeneği bir çatışma riskiyle karşı karşıyaydı. O çatışma riskini ortadan kaldırdılar. Suriye ordusu birçok yere girmiş oldu. Rusya açısından bu son derece şey tabii büyük bir kazanımdır. Ama bundan sonrasını nasıl bağlayacaklar? Burası çok çok önemli. Bir de yani bunu elde etmek için Türkiye'yi sahaya soktular. Şimdi Türkiye'nin sahaya sokulması Türkiye'nin kendi özel gündemlerini de beraberinde getirdi. Erdoğan buradan kolay kolay çıkmayacak. Bunu nasıl yapacaklar? Yani bunu yapmak için de Erdoğan'a başka şeyler vermeleri gerekiyor. Daha büyük ödüller vermeleri gerekiyor. Bu ödül Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türk-Rus ortaklığı mı olur? Bu ödül yeni enerji hatlarıyla Türkiye'nin memnun edildiği bir seçenek mi olur? Ya da Suriye'nin yeniden inşasında Erdoğan'ı neşelendirecek büyük projeler mi olur? Onu bilmiyoruz. Ama bu bir dengeye oturuyor. Yani bir al-veriş dengesine oturuyor. Şu anda Putin istediklerini aldı. Erdoğan da bekleyecek. Yani bir şeyler beklemeden geri adım atmayacaktır. Tabii ki yani Erdoğan burada hem Rusya'yı hem Amerika'yı birbiriyle dengeleme politikası yürüttü şimdiye kadar. Yani Rusya taviz vermesi Amerika'yı da Suriye konusunda daha yakın duruş sergiledi. O vermediğinde ötekine yakın duruş sergiledi. Bu karşılıklı gitgeller, zikzaklar hep ola geldi. Bu konuda çok belki yerelde insanları, toplumları çok felaket bir şekilde ciddi felaketlerle bırakan, felaketlerle karşı karşıya bırakan sonuçlar üretiyor, doğuruyor. Ama reel politik açısından ya da sahadaki strateji açısından da işleyen bir durum bu. Ama özetle Putin'in tabii ki dedikleri oldu, dediği olmaya devam ediyor.
Yani bu haftada konuşacaklarımız sanıyorum bu kadar. Ama gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin Kürtleri sınırdan uzaklaştırmak dışında başka bir oyun planı yok Suriye'de. Yabancı uzmanlar bunun başarı şansının çok düşük olduğunu söylüyorlar. Net bir planı olmaması nedeniyle Suriye politikasının da bu yeni Suriye politikasının ilk günden itibaren başarısız olan bir Suriye politikası var Türkiye'nin. Sonuçlarını ve bedellerini herhalde hep birlikte yaşayarak görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. Ağzına sağlık diyeyim.
Teşekkür ederim, sağ ol.
Görüşmek üzere.
Hoşçakal.
Özgür Düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.